Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Pek muhterem dostlarımız, bir yaz arası vermiş olduk. İnşallah Rabbimizin kelamıyla gözlerimiz, gönüllerimiz, aklımız, idrakimiz yeniden buluşur ümidiyle. Dördüncü yıla aşağı yukarı başlamış oluyoruz. Nisa suresinin 29. ayetine geldik. Cenab-ı Hak kelamının nasıl okunmasını, nasıl anlaşılmasını murad ettiyse Rabbimiz hepimize o okumayı, o anlayışı lütfeyler inşallah. Gönüllerimizi pak eder de Kur'an'ı en güzel şekilde anlayan, Kur'an'la buluşanlardan oluruz. Rabbimizle konuştuğumuzun, onun bizimle konuştuğunun farkında olarak kelam-ı ilahiye büyük bir saygı ve tazimle yolumuza devam ederiz inşallah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalikum beynekum bil batil illa en tekune ticareten an teradim minkum ve la taktulu enfusekum innallâhe kâne biküm rahîme. Nisa suresi 29. ayet. Rabbimiz burada ya eyyühellezine amenu diyerek müminler topluluğuna bir hitap ediyor. Kur'an bütün insanlığa indirilmiş bir kitap. Ancak Allah'a iman etmeyenlere Kur'an'ın rehberlik etmesi mümkün değil neredeyse. Elbette Kur'an'la hidayet bulanlar var. Hüdellin nas çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda. Bütün insanlığa hidayet kaynağı, rehberi olarak indirilen bir kitab-ı mübin. Ama insanlar içerisinde de Kur'an hidayetinden en çok istifade edenler muttakiler olduğu için hüdellil muttakiyin buyurulmuştur. Takva sahiplerine bir kılavuzdur, bir rehberdir buyurulmuştur Kur'an-ı Azimüşşan'la ilgili. Ve kişinin takvada, dindarlıkta derinliği, derecesi ne kadarsa Kur'an hidayetinden istifadesi o kadardır. Yine kişi takvanın hangi derecesinde olursa olsun, takvanın alt derecesi var tamam, şirkten korunmaktır takvanın alt derecesi. Ama üst derecesinin nihayeti yoktur adeta. Hangi derece, hangi mertebede olursa olsun Kur'an o mertebedeki takva sahiplerine hidayet olmaya devam eder. Onun için muttaki kulların en çok istifade ettikleri, yol buldukları, feyiz aldıkları kaynaklardan birisi Kur'an, birisi namazdır. Kümmeliğine evliya dedikleri büyük ehlullah hazretlerinin, büyük velilerin makamları ya da halleri yükseldikçe, derinleştikçe en çok lezzet aldıkları şey Kur'an-ı Azimüşşan'la buluşmak ve namazla buluşmaktır. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz burada tabi iman edenlere yönelik bir hitapta bulunuyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La te'külü emvalekum beynekum bil batil. Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Mal elde etmenin meşru yolları var. Yani Rabbimizin çizdiği çerçevede elde edilmiş mallar meşrudur. Yani helaldir. Ama gayri meşru yollarla da mal elde edilebiliyor. Ne gibi? İşte insan Allah muhafaza buyursun ama mümin de olsa düşüyor demek ki bu hatalara ki Yüce Rabbimiz ikaz ediyor. Hırsızlık yoluyla mal sahibi olabiliyor. Halbuki hırsızlık haram kılınmıştır. Faiz yoluyla mal sahibi olabiliyor. Halbuki faiz haram kılınmıştır. Değil mi? Kumar yoluyla efendim insanlar mal sahibi olabiliyor. Halbuki kumar haram kılınmıştır. Kabni fahiş dediğimiz insanları aldatarak mal sahibi olma imkanı var. Ama Kur'an ve İslam kabni fahiş dediğimiz aşırı kar, piyasa üstü değerlerle insanları aldatarak mal elde etmeyi helal görmemiştir. Gasp yoluyla mal sahibi olma imkanı var. Allah bunu da yasaklamıştır. Zorla, cebren insanın işte malını bir şekilde elde etme imkanı olabilir. Bu da Cenab-ı Hak bunu da haram kılmıştır. Yani mal elde etmenin meşru yolları var. İşte Rabbimiz ikaz ediyor. Aranızda diyor mallarınızı batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradın minküm. Ancak diyor kendi rızanızla bir ticari faaliyet gereği ticaret yaparsanız, ticaret yoluyla bir kazanç elde ederseniz tamam bunu yiyebilirsiniz. Zahir ne diyorlar ki alimlerimiz? Niye böyle istisna edildi? Ticaretle ne alaka var bu batıl yolla mal elde etmekle? Ticaret arasında nasıl bir bağ var da Cenab-ı Hak bunu istisna ediyor? İlk etapta diyor, ilk bakışta, ilk nazarda sanki ticaret de karşılığı olmayan bir kar, yani bir emek mahsulü olmadan aldığınız malı daha fazlasına satıyorsunuz ya, burada da bir sanki bir aldatma var gibi ilk nazarda böyle bir şey anlaşılıyor. Bu sebeple buradan istisna ediliyor. Cenab-ı Hak yok diyor. Elbette ticarette gayret var, efendim çalışma var, çaba var, elde etme şeyleri var. Efendim bir takım o uğurda fedakarlıklarda bulunma var. Ha, bu helal diyor Cenab-ı Hak. Helal. Yani kar satarak, bir mal satarak ticari yolla, ticaretin birçok çeşidi var bugün. Bu yollarla elde ettiğiniz mallar helaldir. Bu bakımdan neden sadece ticaret? Halbuki mal sadece ticaretten elde edilmez. Değil mi? Efendim, ziraatten de elde edilir. Ekersiniz toprağa bir tohumlar ekersiniz. Oradan daha fazla elde edersiniz. Malınız artabilir. İşte cihat yoluyla efendim ganimetlere erişebilirsiniz. Bunlar böyleyken neden sadece ticaret burada zikredilmiş? Şunun için diyorlar. Efendim daha çok insanların mal edinme yolları itibariyle ticaret son derece revaçta olduğundan hem Kur'an'ın indiği dönem itibariyle hem de gerçekten dünya genelinde bugün dahi böyledir. Ticari anlamda efendim insanlar daha çok mal edinme imkanına sahip oluyorlar. Hatta rızkın 1/9 ticarettedir denir değil mi? Bu anlamda böyle bir şeyler vardır. Efendim tavsiyeler vardır. Cenab-ı Hak da ticarete bunun için dikkat çekmiştir. Yoksa helal para kazanma yolu sadece elbette ticaret değildir. Mesela bugün bilgisayar sektöründe çalışan insanları düşünün. Bilgisiyle bir yazılım yazıyor ortaya. O yazılım bir ürün. Eliyle bir ürün ortaya çıkarmış oluyor adeta. O ürün müthiş bir paraya dönüşebiliyor. Yani daha başka mesela bugün efendim ziraatte de özellikle tohum üretme noktasında çok ciddi para getiren şeyler var. Ticaret daha çok karşılıklı alışveriştir. Ama bir üretim neticesinde de para elde edilebiliyor. Bir ucu onun da ticarete dayanıyor gerçi. Ama burada ticarete dikkat çekilmesi, bunu batıl yolla para elde etmek ya da mal kazanmak gibi zannetmeyin. Allah ticareti helal kılmıştır işte. اَحَلَّ beya ve harram riba diyor bir başka ayette. Allah faizi haram kıldı ama alım satımı, ticareti helal kıldı buyuruluyor. Evet, Yüce Rabbimiz işte bu ayette batıl yollarla meşru olmayan şekillerde kendi aranızdaki ilişkilerde mallarınızı bu şekilde elde etmeyin. Bu şekilde rızkınızı temin etmeyin. Ama ticaretten temin edebilirsiniz. Karşılıklı rızaya dayalı bir ticaretten. Yani zoraki bir ticaret ya da istemeye istemeye bir ticari kazanç, o da efendim demek ki rızaya dayanmıyorsa tam bir sahih bir akit olmuyor. Adamı tehdit ediyorsunuz bir şekilde. Efendim ya da yine ticaret yapıyor görünüyorsunuz ama daha farklı niyetlerle, daha farklı şekilde insanları aldatıyorsunuz. O da helal bir kazanç yolu olmuyor. O bakımdan karşılıklı rıza, aldatmadan samimi bir şekilde ticari bir meşguliyet neticesinde elde edilen mallar helal. Aksi haram. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Kendinizi öldürmeyin. Şimdi bu ilk etapta bu ayetten anlaşılan haksız yere hak etmediği halde hiçbir cana kıymayın. Tamam, bunu anlıyoruz. İnsan hak eder mi ölümü? Elbette hak eder. Haksız yere birini öldürdüyse kısasa kısas var. Efendim, insan işte savaşta değil mi bir şekilde karşıdaki insanı canına kıymış oluyorsunuz. Artı daha farklı şekillerde kendi malınızı, kendinizi savunurken birisinin ölümüne sebebiyet verirsiniz. O bakımdan bunlar tam bir cana kıymak tarzında o çok büyük günah olan günahlar değil. Siz orada savunma yaparken karşıdaki şahıs ölüme gitmiş olabilir. Yani o size saldırmış, siz kendinizi korurken o ölmüş olabilir. Veya hakikaten ölümü hak edecek bir ceza işlemiştir, bir suç işlemiştir. O ceza neticesinde o kişi öldürülmüştür. Tamam, bunlar kastedilmiyor burada. Haksız yere, meşru olmayan bir şekilde cana kıymayın. Ama burada canlarınıza kıymayın derken müfessirlerimiz çok güzel inceliklere dikkat çekmişler. Bu ayetlerden hemen sonra bu cümlenin gelmesi, yani aranızda işte batıl yollarla mallarınızı yemeyin diyerek Cenab-ı Hakk'ın dikkat çekmiş olması şu anlamları ifade eder diyorlar. Birincisi, eğer insan haksız bir şekilde para kazanma yoluna tevessül edecek olursa bu toplumda birçok cinayetlerin sebebi olur. Düşünün, hırsızlık yoluyla, gasp yoluyla mal elde ediyor insan, değil mi? Rüşvet yoluyla mal elde ediyor insan. Tehditlerle mal elde ediyor. Netice itibariyle bu nevi, bu çeşit mal elde edenlere karşı mutlaka tepki olacak. Toplumda bir tepki olacak. Hırsıza karşı tepki olacak, gaspçıya karşı tepki olacak, zalime karşı tepki olacak. Bu tepkiler neticesinde insanlar çatışacaklar. Ve toplumda birbirini öldürme hadisesi meydana gelebilecek. İşte وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi canlarınıza kıymayın. Kendi kendinizin ölümüne sebep olmayın. Adeta haksız para kazanma yollarının bu nevi ölümlere sebebiyet vereceğine Cenab-ı Hak burada işaret etmiştir diyorlar. Şu anlamda uzak değil, şöyle bir mana da verilebilir burada. Esasen bu kötü yollar dediğimiz batıl yollarla para kazanmaya tevessül edenler hakikatte kendi canlarına kıymışlardır. Değil mi? Yani kendilerine iyilik etmiyorlar. Kendi canlarına kıyıyorlar. Ya dünyevi anlamda bir takım cana dokunacak cezalarla karşılaşacaklardır. Ya uhrevi anlamda canlarına dokunacak efendim bir takım ilahi azapla karşılaşacaklardır. O bakımdan bu noktalara dikkat edin de adeta canlarınıza kıymayın. Canlarınıza kıymayın. Kendinize acıyın. Bu ayetlerden yola çıkarak efendim insanın kendini öldürmesinin, kendi ölümüne sebebiyet vermesinin de çok büyük bir günah olduğunu biliyoruz. Yani buna intihar diyebilirsiniz buna. Daha başka şekillerde olabilir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakınız buyuruyor ki kim kendini dağdan atıp öldürürse o cehennem ateşinde sürekli olarak yuvarlanır durur. Bakınız. Kim zehir içip kendisini öldürürse cehennem ateşi içinde elindeki zehiri sürekli içer durur. Kim kendisini bir demir parçasıyla öldürürse cehennem ateşi içinde sürekli olarak o demir parçasını karnına sokar. Yani o ölümü sürekli tadar o diyor. Hem de Buhari hadisi bu. Buhari, Cenayiz 83, Müslüm hadisi. Yani müttefekun aleyh. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ibretli hadise naklediyor. Sizden önceki ümmetlerden birinde bir adamın yarası vardı. Bundan dolayı rahatsızlandı ve bir bıçak çıkarıp elini kopardı. Fakat elinden o kadar kan aktı ki sonunda öldü. Allah Teala bunun üzerine şöyle buyurdu. Kulum nefsine kıymakta benden aceleci davrandı. Ben de ona cenneti haram kıldım. Yani bakınız Buhari. Şimdi can benim canım. İstediğimi yaparım. Böyle bir tasavvuf hakkı verilmemiş bize. Ya sen ne karışıyorsun? Tamam bu can benim canım. Yok. O can sana emanet. Onun için sen kendi canına kıymak gibi bir tasarrufa hakkın yok arkadaş. O Allah'ın sana verdiği bir candır. Onu korumakla mükellefsin. Çünkü Cenab-ı Hak "Gu enfusekum" buyurur yani. Koruyun der. Nefsinizi koruyun. "Ve la tulgu bi eydikum ile tehlike." Sizler kendi ellerinize kendinizi helake atmayın. Bu bakımdan insanın kendi canını koruması, sıhhati korumak da farzdır işte bunun için. Sıhhate zarar verecek şeyler İslam'da yasaklanmış. Mesela işte efendim böyle bozulmuş bir yemeği yemek yasaklanmış. Tahrimen mekruh demişler. Bazıları eğer zarar verecekse ki bazen öyle zehirliyor ki yemek hastaneye düşüyor insan. Sonunda Allah muhafaza öbür tarafa gidebiliyor. İşte insanın efendim bu anlamda kendi bedenine, kendi canına, kendi hayatına mal olacak her türlü girişim yasaklanmıştır. Kendimizi korumakla mükellefiz. Tedavi onun için de önemlidir. Yani tedavi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tedavi olmayı tavsiye ediyor. Tedavi olun diyor. Ha, öyleyse işte bu ayette Cenab-ı Hak zaten Rabbimizin ayetlerinin birçok manası buralardan çıkar. İşte kendinizi öldürmeyin. Yani hem toplum anlamında birbirinizi öldürecek konuma düşmeyin. Tamam mı? Birbirinize zarar vererek böyle bir cengü cidal içine, fitne içine düşmeyin. Hem de kendinizi ölüme sürüklemeyin. Kendi elinizle kendinizi helake atmayın anlamında bir Yüce Rabbimizin ikazı. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Muhakkak ki Allah size karşı çok merhametlidir. Yani bu uyarıları yapıyor. Sadece emir olsun diye değil. Sadece efendim ben Allah'ım, siz de kullarsınız. Ben emrederim, siz yaparsınız. Anlamsız, hikmetsiz, efendim size zorluk olsun diye söylenilen mesajlar ya da emirler değil bunlar. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın size karşı rahmetinin bir sonucu olarak sizlere ulaştırdığı mesajlarıdır. Bu okunanlar anlamında Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah, muhakkak ki Allah size karşı çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Şefkatinin gereği olarak da bu uyarıları size yapmaktadır buyuruyor adeta. 30. ayet وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا Kim bunu yaparsa, kim bu yani öldürme işlemini yaparsa, kim bu kıtale, haksız yere bir cana kıymaya, velev ki kendi canı olsun, buna girişecek olursa, bunu haddi aşarak, udvanen ve zulmen ve adeta işte haksız yere kim bunu yaparsa, biz onu mutlaka ileride ateşe yaslayacağız diyor Cenab-ı Hak. O ateş cehennem ateşi. Yani bazen insan ne yapıyor? Dünyada bir strese giriyor. Bir sıkıntıya giriyor. Bir acının içinde kıvranıyor. Diyor ki şu canıma kıyayım diyor belki. Değil mi? Şu atlıyor köprüden. Veya başına tabancayı dayıyor. Bir el ateş. Hadi kurtulayım şu sıkıntıdan diyor ama demek ki böyle yapmakla aslında insan kurtulmuyor. Öbür tarafını da ateşe atıyor. Dünyada zaten kendini hayatına son vermişsin. Güya dertlerden kurtulacaksın. Güya stresten kurtulacaksın. Güya rahatlayacaksın. Ama Cenab-ı Hak böyle yapmayın. Bu sizi öbür tarafta da diyor cehennemlik kılar. Bu bakımdan son derece önemli. İman işte böyle noktalarda kurtarıcı bir simittir. Gerçekten şöyle düşünün, büyük bir adam, zengin düşünün. Birçok malı var, mülkü var, efendim sarayları var diyelim, arabaları var, hizmetçileri var. İşte milyarlık adamken bakıyorsunuz eksi milyara düşüveriyor. Ondan sonra o insan kendine kıyıyor. Daha farklı şeylerden de kıyabiliyor. Kimseyi tabii bu anlamda ayıplamamak lazım. Cenab-ı Hak düşürmesin. Bir ara şöyle bir arkadaşımız vardı, bir arkadaşımız ilahiyat mezunu. Evlilik yapacak. Kimsesi de yok. Yani var da annesi babası memlekette, yapayalnız burada her işine koşturmak durumunda kalmış. Sıkıntılar çekmiş. Bir gün bana dert yanıyor. Ya Adem hocam diyor. Öyle zorlandım, öyle darda kaldım ki diyor. Yahu diyor şu intihar edenler var ya diyor. Onlara diyor bir Fatiha okuyasım geldi diyor. Bir Fatiha okudum diyor. Rahmet diledim diyor adeta diyor. Bakınız insanın dini altyapısı tamam var. Bu anlamda intiharın ya da bu nevi bu çeşit ölümlerin ne kadar insanın kendisini ahirete anlamında da efendim tehlikeye soktuğunun farkında bir arkadaş. Böyle olmasına rağmen demek ki insan duygusal bir varlık. Öyle noktalar, öyle acılar, öyle sıkıntılar olabiliyor ki ya keşke ölüm diyor belki. Değil mi? Keşke ölüm diyor. Ölüm olsa diyor. Ve ölümünü istiyor o anda. Bu bakımdan efendim Allah'ın hiçbir kulunu ayıplamak bize düşmez. Yani intihar eden adama bizim ayıplamamız gerekmiyor. Ama biz bu anlamda böyle bir girişimin çok büyük bir günah olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz bakınız. Resulullah Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz. O zaman biz bunu gerek öncelikle kendi gönlümüze, kendi hayatımıza monte edeceğiz bu güzelliği. Daha sonra da gerçekten bu çerçevede sıkıntıya düşmüş insanların imdadına yetişme noktasında onları ikaz etme anlamında bu bilgileri, bu idraki neyse Cenab-ı Hakk'ın mesajını kendilerine ileteceğiz. Fakat dediğim gibi Allah'ın hiçbir kulunu ayıplamaya gelmez. İnsan ayıpladığı şeyle imtihan olunu verir. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Ya koskoca işte hoca ya nasıl yapar bunu dememek lazım. Düşebilir insan. Duyguları zikzak çizer insanın sürekli. İnişli çıkışlıdır insan hayatı. Cenab-ı Hak ağır imtihanlarla hiçbirimizi imtihan etmesin. Evet. Evet Rabbimiz fakat dikkat çekiyor işte. Bakınız kendinizi öldürmeyin. Kendinizi öldürmeyin derken birbirinizi de öldürmeyin anlamı vardır zaten burada. Kendinizin de canına kıymayın, birbirinizin de canına kıymayın. Haksız yere kimsenin canına kıymayın demektir. Kim bunu yaparsa diyor, düşmanlık hedefiyle yapabilir. Herhangi bir düşmanlık sebebiyle olabilir bu. Bu düşmanlık çoğu zaman zaten dünyevi düşmanlıklardır. Kimse uhrevi düşmanlıklar adına böyle birbirini öldürmez. Dünyevi menfaatler adına birbirini öldürür. Bunu böyle bir düşmanlıkla haksız yere efendim bir ölüme sebebiyet verecek olursa, zalimce efendim böyle bir işe girişecek olursa Cenab-ı Hak biz onu diyor ateşe yaslayacağız. Allah buyuruyorsa onun hilafı olmaz. Onun aksi düşünülemez. Bu bakımdan Allah muhafaza buyursun. Bak hiçbir canı efendim cana kıymak bir yana, canı incitmeyi bile bize nasip etmesin. Yani öyle önemli bir şey. Tasavvufi terbiyede gönlü incitmenin çok büyük günah olduğu anlayışı yerleştirilmiştir. Çünkü gönül çalabın tahtı. Yani çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise der ya Yunus. Çalap yaratıcı demektir. Yani nazargah-ı ilahi gönüllerdir. Bu bakımdan gönülleri incitmenin çok büyük bir adeta Allah katında efendim günah olduğu üzerinde durmuş bizim irfan ehli büyüklerimiz. İncitmek bu kadarsa, bu kadar büyük bir suç gibi görülüyorsa bir de öldürmeyi düşünün. Tabii onu Allah muhafaza buyursun. Onun günahı işte ancak ateş. Ancak ateş. Kim bir canı haksız yere kıyarsa diyor Cenab-ı Hak, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim bir canı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. Bu bakımdan her can üzerine titremek lazım. Hatta gönlü incelmiş ariflerimiz sadece insan canı değil neredeyse, değil mi? Karıncayı incitmemeye çalışmış. Evet, Cenab-ı Hak helal kılmış. Bazen de çok ileri gidip hani o zaman hocam kurban niye kesiyoruz? Değil mi? Et niye yiyoruz? İşte demek ki bu vejeteryanlar falan var ya bazen bu. Bunlar da Allah'ın helal kıldığını kendilerine zamanla böyle ince düşünerek güya haram kılmış insanlar. Allah bunu da istemiyor. Allah diyor size helal kıldı. Onların üzerine Allah'ın adını anarak kestiğiniz kurbanların etlerinden yiyin, yedirin diyor. Tamam. Yüce Rabbimiz helal kıldığı bir şeyi kimsenin haram kılacak hali yok. Ancak orada niye dikkat ediliyor? Efendimiz buyuruyor ki o kestiğiniz hayvanı da diyor keserken diyor incitmeyin diyor mesela. Bıçağınız keskin olsun diyor. Hayvanın gözü önünde diyor bıçağınızı bilemeyin. Onu kaç defa öldürmüş öldüreceksiniz diyor. Yani orada da mümin insan bu anlamda kendine helal kılınan o Allah'ın kendisine ikram ettiği o kurbanları keserken bile o anlamda merhametini hassas bir şekilde göstermek durumunda. Evet. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu ateşe yaslamak işi Allah'a karşı çok kolaydır. Yani Allah'a zor bir şey yok. Bu ileride sizi diriltir. Bu günahı işlediyseniz ateşe yaslar. Bu da Allah için çok kolay bir şeydir. Allah için zor değildir. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا 31. ayet اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا Ey müminler! Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız, yani büyük günahlardan kendinizi koruyabilirseniz, korursanız, sizin küçük günahlarınızı biz örteriz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Büyük günahları diyor, siz işlemezseniz, onlardan geri durursanız, küçük günahlarınızı biz örteriz. Görmezden geliriz diyor adeta Cenab-ı Hak. Artı وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا Ve sizi çok böyle bir ikramlı bir yere sokarız. Yani ikramlar göreceğiniz, hürmet göreceğiniz, çeşit çeşit rızıklarla efendim taltif edileceğiniz bir makama da sizi sokarız, sizi koyarız. Yani sizi cennetlere koyarız diyor Cenab-ı Hak. Siz büyüklerinden kaçınmayı bir becerin. Büyük günahlar. Şimdi bu büyük günah, küçük günah meselesi alimlerimiz arasında efendim bir değerlendirmeye tabi tutulmuş. Hangi günah büyük günahtır? Hangisine büyük diyeceğiz? Demişler ki bir takım kriterler getirmişler. Allah bir günah mukabilinde büyük bir ceza efendim gösteriyorsa, yani şunu yapana şöyle bir ceza vardır anlamında, büyük bir ceza işte cehennemle tehdit ediliyorsa o büyük günahtır diyor mesela. Yani bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da büyük günahları mesela bize sayıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde açıklıyor. Nitekim tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vazifesi de Allah'ın kelamını bizlere açıklamak. Allah'ın kelamı işte burada büyük günahlar dedi Cenab-ı Hak. Peki ya Rabbi büyük günah nedir dediğimiz zaman biz bakınız belli yorumlar neticesinde bir şeyler söylüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük günahları bazı hadislerinde saymış. Mesela ne buyurmuş? Bir, Allah'a şirk koşmak. En büyük günah zaten. Bu affedilmeyen bir günah. Allah'a şirk koşmak. Haksız yere adam öldürmek. Haksız yere adam öldürmek. İffetli birine zina iftirası atmak. Habersiz hanımefendi. Tamam mı? Ona karşı bir düşmanlığınız var veya başka sebeplerle ona karşı bir onu tabiri caizse kendi yaşadığı o mutlu aile hayatında huzur hissetmek istiyorsunuz. Ne yapıyor insan? Gidiyor ona bir iftira atıyor. Bu diyor falanla telefonla konuşuyor diyor. Ben diyor birini girerken gördüm diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Bakınız bu çok büyük günah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunlara da işaret ediyor zaten. Allah muhafaza zina etmek. Bu da büyük günah. Yetim malı yemek. Çünkü Cenab-ı Hak onlar diyor karınlarını ateş dolduruyorlar diyor. Yetim malı yiyenlere. İşte bakınız büyük bir şekilde o günahın büyüklüğüne işaret ediyor Cenab-ı Hak. Efendim faiz yemek. Neden? Faiz alanlar diyor Cenab-ı Hak. Allah'a harp etmişlerdir diyor. Harp ilan etmişlerdir. Bakın, faiz yemek de çok büyük bir günah. Yalan şahitlikte bulunmak. Efendimizin hadislerinde bunların hepsinin yerleri var. Hırsızlık yapmak. İşte içki içmek. Mesela anne babaya karşı gelmek. Maruf olan bir konuda. Yani şöyle diyelim. Onlar günah emrediyorlarsa tamam onları yapmayacağız. Ama normal bir istekleri var efendim. Bu isteklerine karşı isyankar bir tavırla asi olunursa o da büyük günahlar safına girmiş oluyor. İşte bu büyük günahlar burada bahsedilen ve daha başka kitaplarımızda bu büyük günahlar sırayla böyle sayılır ama genelde hadislerde gösterilen bunlardır. Bunlardan kaçınırsanız bu büyük günahlardan kaçınırsanız ufaklarını biz örteriz diyor Cenab-ı Hak. Küçüklerini görmezden geliriz diyor adeta. Ve sizi diyor şerefli bir yerle şereflendiririz. Size ikram olunacağınız bir makam, efendim, hürmet ve tazim göreceğiniz bir yer lütfederiz. Alimlerimiz şöyle derler bu büyük günah, küçük günah konusunda. Şöyle de bir ayrıca bir incelik vardır. La kebirate me'al istiğfar ve la sagirate me'al ısrar derler. Ne demek bu? Yani istiğfarla büyük günah büyük kalmaz. Onu da siler Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Büyük günahları da affettirme yolları vardır. İnsan hayattayken bütün günahları affettirebileceği yolları vardır. Ben bu günahı işledim. Artık bir daha artık ne yapsam, ağzımla kuş tutsam, secdeden başımı kaldırmasam affedilme şansım yoktur diyebileceğimiz hiçbir günah yok. Her günahın affedilme yolu vardır. İşte kiminde kul hakkıdır, gidersiniz helalleşirsiniz. Kiminde çekeceğin bir ceza vardır, o cezayı çekersin efendim. Kiminde istiğfar edersin. Yani bu anlamda işte büyüklerimiz, alimlerimiz istiğfarla beraber yani günahı bağışlama yoluna başvurmak suretiyle hiçbir büyük günah büyük kalmaz. Yani o da affolunur demektir. وَلَا سَغِيرَةَ مِعَ الْاِسْرَارِ ısrarlı bir şekilde bir günah küçük de olsa, sürekli işleniyorsa o da küçük kalmaz. O da büyük günah safına dahil olur diyorlar. Yani büyük günahta ısrar da büyük günah, affedersiniz küçük günahta ısrar da büyük günahtır tespitinde bulunmuşlar alimlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu küçük günahların özellikle affedilmesi noktasında bize bir takım müjdeler verir. Mesela kişiler büyük günahlardan uzak durduğu sürece işte bir namaz öteki namaz arasındaki küçük günahlara bir kefaret olur. Bir cuma öteki cumaya kadar, bir ramazan öteki ramazana kadar olan işlenecek küçük günahlara kefaret olur. İşlenmiş küçük günahlara kefaret olur diye müjdeler verir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse yani mümin olarak efendim büyük günahlara düşmeme anlamında azami titizlik göstereceğiz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Sizler bir şeyi de iyi yapma noktasında yasaklandıysanız, haram kılındıysa bir şey size, ondan kaçının der. Ama Allah'ın emrettiği hususları, benim sizlerden istediğim hususları da der adeta, gücünüz nispetinde yerine getirin. Hepsini yerine getirmeye çalışın. Fakat haram kılınandan kaçın der. Kaçın. Onlara yaklaşmayın. Hatta o büyük günahların etrafında dolaşmama tavsiyesi vardır. Dolaşan insan bir gün o günahın içine düşebilir. Bu bakımdan o büyük günahlara karşı insanın son derece hassas olması gerekiyor. Uzak durması gerekiyor. Tamam. Diyelim bir harama bakmak günah. Ama o haramı yani işte o da bir göz zinası diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama öbür zinaya göre göz zinası küçük günah safında kalıyor. Fakat Yüce Rabbimiz büyük günaha sebebiyet vereceği için zaten onu yasaklıyor. Diyor ki mümin kadınlara söyle gözlerini indirsinler. Mümin erkeklere söyle namahreme karşı gözlerini indirsinler, bakmasınlar diye. Yüce Rabbimiz onu bize uyarıyor. Ve velâ takrabu zina diyor değil mi? Zinaya yaklaşmayın. Çünkü bir günaha yaklaşan insan onun içine düşme ihtimali güçlenir. Bu çerçevede şunu da bilmek lazım. İnsansa bir varlık olarak biz hepimiz bir günaha düşme ihtimalimiz her zaman vardır. Zaten günahsızlık bize ait bir şey değil neredeyse. Her insanın küçük ya da büyük bir günahla buluşması vardır. Hatta bir gün günahlar karşısındaki azabı dile getirerek sahabe-i kiram böyle çok birbirlerini korkutuyorlar adeta konuşuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarına geliyor. Onların böyle birbirlerini ümitsizliğe düşürecek şekilde günahı gözlerinde büyüttüklerini görünce Efendimiz buyuruyor ki bakın diyor siz hiç günah işlememiş bir topluluk olsaydınız Allah sizi helak eder yerinize günah işleyip de tevbeye yönelen kimseler getirirdi diyor. Ha demek ki burada tabi Efendimiz bu hadisiyle günaha teşvik etmiyor. Ya günah karşısında ta ümitsizliğe düşmüş, ümitsizlik girdabına girmiş o kimselere ümit kapısı açıyor. Bazen bunu da yanlış anlayıveriyoruz. Öyle değil, günaha teşvik etmiyor. İnsanın günaha düşebileceği. Zaten bizdeki tabir ne kadar güzeldir. Yani günaha düşmek. Günah işlemek ayrı bir şeydir. Günaha düşmek ayrı bir şeydir. Günah işlemek bir cürettir aslında yani. Allah Allah. Bilerek bir günah işlemek. Günah olduğunu bile bile onu işlemek o mutlaka dünyevi ya da uhrevi bir cezaya çarptırılır. Ama bir de insan düşer. Çukura düşer gibi günaha düşer. Tamam mı? Oradan da aman ya Rabbi dersin. Tut elimden Allah'ım dersin. Tövbe ya Rabbi dersin. Bağışla Allah'ım dersin. Rabbimiz seni düştüğün çukurdan kurtarır. Ama İnsan bilinçli olarak günaha yönelmeye başladı mı, Allah muhafaza buyursun, o günah onu daha büyük günahlara doğru çeker götürür. Bu konudan günah işlemekle günaha düşmek arasındaki inceliği fark etmek gerekiyor. Fark etmek gerekiyor. Evet, 32. ayet-i kerime. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah'ın bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldığı şeyleri temenni edip durmayın diyor Cenab-ı Hak. Bakınız bir kısmınızı bir kısmınıza, birinizi diğerinize diyelim, üstün kıldığı noktalarda o üstün kılınan şeyleri kendiniz adına da temenni edip durmayın. Temenni etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkekler için kazandıklarından bir nasip var. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Hanımlar için de kazandıklarından bir nasip var. وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlından isteyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah her şeyi en iyi bilir. Şimdi bu ayet gerçekten çok efendim dikkat çekici. İnsanlar eşit yaratılmamış değil mi? Hiçbirimiz eşit değiliz. Hatta kainatta hiçbir şeyin ikizi yoktur desek yeridir. Birbirine çok benzeyenler bile aslında ayrıdırlar. Parmak izi gibidirler. Erkekler de kendi arasında ayrı ayrıdır. Kadınlar da ayrı ayrıdır. Hele erkekler ve kadınlar zaten ayrı ayrıdır. Onun için Yüce Rabbimiz burada özellikle efendim insanın değiştirmesi mümkün olmayan, kendi elinde olmayan diyelim, imkan olarak olmayan bir takım şeyleri temenni etmesini Cenab-ı Hak istemiyor. Keşkeli ifadeler var ya bizde. Şimdi kadın duruyor diyelim, keşke ben erkek olsaydım. İşte erkek diyor diyelim, diyen çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyoruz ama keşke ben de bir kadın olsaydım. Değil mi? Gibi. Bu anlamda efendim ya da ne diyor? Keşke efendim benim boyum şöyle olsa, sesim şöyle olsa, şuyum böyle olsa. Şimdi bazı şeyler değiştirilmesi mümkün olmayacak şekilde sizin fıtratınıza yüklenmiş. Her birimize farklı bir istidat yüklenmiş. Sende olan bende yok, bende olan sende yok. Allah'ın her kuluna ikramı ve ihsanı ayrı ayrı, hususi. Mal mülkte de bu böyle çoğu zaman. İşte diyorlar keşke şu Karun'a verilen bize de verilseydi diyor bir kuruma mesela. Cenab-ı Hak bu anlamda adeta temennileri uygun görmüyor. Sanki şöyle istiyor Yüce Rabbimiz. Sana ne verildiyse sen onun üzerine odaklan. Allah sana seni var kıldıysa, Allah seni var kıldıysa sana çok özel hususi istidatlar, kabiliyetler yüklemiştir. Sen o kabiliyetlerini efendim keşfet, onları inkişaf ettir. Onlarla büyü. Allah sana bir takım nimetler ikram etmiştir. O nimetlerin farkında ol. O nimetlerin şükrünü yerine getirmeye gayret et. Hep sen başkasına bakacak olursan, temenni nedir aslında? İnsanın kendini unutup gözünü başka şeylere, başkalarına dikmesidir. O da insanı çok meşgul eder. Hatta huzursuz eder. Çoğu zaman o temenniler hasede dönüşür. Çekememezliğe dönüşür. Hiçbir hasetçi mutlu değildir, huzurlu değildir. Ancak şu tür temenniler olabilir diyor alimlerimiz. Mesela ya ben de şöyle zengin olsaydım da, tamam mı? Ben de onun yaptığı gibi infak etseydim. Gece gündüz ümmeti Muhammed'in yardımına koşsaydım. Şunun gibi alim olabilseydim de ben de keşke. Ben de onun gibi işte gece gündüz Allah'ın kullarına hakikatleri anlatabilseydim, yazabilseydim. Ha, bu tür şeyler bu bir hayra imrenmedir. Tamam mı? Ama diyorlar ki bu imrenmede haset olmaması lazım. Şöyle diyelim ya ondaki bende olsaydı, onda olmasaydı. Ya da madem ki bende yok, onda da olmasaydı. Tamam mı? Tarzındaki bakış açılarının helal olmadığı, doğru olmadığı ve insanın esasen kendisine zulmettiği bir bakış açısıdır, bir zihniyettir. Cenab-ı Hak tabii bunlardan hepimizi muhafaza buyursun. Onun için burada zaten bu ayetin iniş sebebi olarak da Ümmü Seleme annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevce-i muhteremesi, bizim annemiz olan Ümmü Seleme anamız, Efendimiz'e ya Resulallah diyor, yani diyor siz erkekler olarak diyor, savaşa gidiyorsunuz, cihad ediyorsunuz, efendim sizin diyor birçok artılarınız var adeta. Efendim, işte bak diyor şahitliğiniz sizin tek şahit kabul edilirken biz iki kişi bir şahit yerine geçiyoruz bazı konularda. Biz sanki ikinci plana mı itiliyoruz diyor yani. Böyle nazar itibarı alınmıyor muyuz? Rabbimizin katında ikinci sınıf bir varlık mıyız gibi gerek böyle annelerimizden gerek başka hanımefendilerden bu nevi şeyler geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular geliyor. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir. Ve Cenab-ı Hak herkes bak dikkat ederseniz tam da burada sanki ayet onlarla ilgili لِرْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ erkekler kazandıklarından bir nasip alacaklar. Bir nasipleri var. Dünyevi nasipleri, uhrevi nasipleri var. Hanımlar da diyor çalıştıklarından, kazandıklarından, işledikleri amellerden bir nasipleri var. Onun için birbirinizi ben de erkek olsaydım ya da erkeğin yaptığını yapsaydım, ben de hanımın yaptığını yapsaydım gibi birbirinize bu anlamda temennilerle adeta şey yapmayın. Vakit geçirmeyin, vakit öldürmeyin. Kendiniz Allah'ın size verdiklerini en güzel şekilde değerlendirerek en güzel amelleri işlemeye gayret edin. Bu kimin daha çok kazanacağı belli olmaz. Yani hanımefendi beyinden daha çok Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde edebilir. Daha yüksek makamlara erişebilir. İşte herkes Allah'ın kendisine verdiğini en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle kendine verilen üzerinden diyor hesabını yapsın adeta. Kendine verileni dikkate alsın. Bu da son derece önemli. Zaten aksi halde gerçekten insan kendi iç aleminde huzurlu olmaz. Hep başkasına bakan insan kendisini unutur zaten, kendisini ihmal eder. Allah'ın kendisine verdiği ikramları da zayi etmiş olur. Kendisini israf etmiş olur. Yüce Rabbimiz bu inceliğe dikkat çekiyor ve dikkat ederseniz وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Eğer diyor bir şey isteyecekseniz falana filana bakarak bir şeyler istemeyin. Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlından istemek demek yani kendi kazancınızın da ötesinde o her şeyin hazinesi kendi katında olan Allah'tan isteyeceğiniz şeyler olur. Tamam onları isteyin. Ama falandakini filandakini onlara imrenerek onları kendinize istemek size hayır getirmez diyor adeta. Doğru da yapmış olmazsınız. Bunu da yapmayın. Boşu boşuna kendinizi yormayın. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Hem de sadece yaptığınız amele karşılık değil, Allah'ın fazlına güvenerek. Fazıl bir amel karşılığı verilen şey değil. Allah'ın ikram ettiği, hibe ettiği, fazladan ikram ettiği şeydir. Öyleyse Allah'ın hazinelerinden isteyin siz. Bunu Rabbimiz bize hatırlatıyor. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Allah'ın fazlından isteyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا İşte Allah her şeyi çok iyi bilendir. En ince noktalarına kadar bilendir. Kime neyin için verdi? Tamam mı? Kimde ne var? En iyisini o bilir. Yaptığı tasarruflarda hata yoktur. Ona onu verdiyse, sana bir başka şeyi verdiyse bunu Cenab-ı Hak rastgele dağıtmadı. Bir bilgiye dayalı olarak dağıttı. Bir kendi ilmi ilahisine göre dağıttı. Onun için Allah ne yaptığını biliyor. Tabiri caizse onu demek istiyor Rabbimiz. Ben ne yaptığımı biliyorum diyor. Ben tamam mı? Ne yaptığımı biliyorum. Siz benim tasarruflarıma karşı kendi aklınızca bir takım değerlendirmelere kalkmayın. Evet. Allah'ın size ikram ettiğine değer verin, razı olun. Onun şükrünü yerine getirmeye gayret edin. Böyle yaparsanız efendim siz kazanırsınız diyor Cenab-ı Hak. Elbette siz kazanırsınız diyor. Lillahi Teala'l-Fatiha.